Ayrım 7.
Paşa ona uğurlar diledi. 3 gece Ağrı'nın doruğuna bakacaksınız. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak, yanacak. Yine atına bindi, at onu aldı, Ağrı'nın doruğuna doğru götürdü. Kalabalık yavaş yavaş Beyazıt'ın alanını, çarşıyı, sarayın önünü dolduruyordu. İnsanlar dağdan ağır sessiz bir sel gibi iniyorlar, Beyazıt kasabasının içinde birikiyorlardı. Ovadan da yukarı doğru insanlar yamaçlara yapışmışlar, Beyazıt'a geliyorlardı. Geliyor, birikiyorlar, kasabanın çarşısını, sokaklarını, camilerini dolduruyor, susuyorlardı. İsmail Ağa öğleye doğru paşaya geldi. Paşa ona sordu. Daha geliyorlar mı, arkaları kesilmedi mi? Daha geliyorlar dedi İsmail Ağa, umutsuzca ellerini açarak. Çoğalarak, kabararak geliyorlar, bir insan selidir, akıyor, akıyor, bitmiyor. Ne de çok insan varmış meğer bizim şu dağda, şu ovada. Çok insan var dedi paşa, çok insan var şu dünyada. Ama hayırlı bir iş için olsa böyle bir araya gelmezler. Bu kadar çabuk nereden duydular onun dağa çıkacağını? Nereden duydular da geliyorlar? Kim haber verdi acaba? Daha gelecekler mi? Sarayın uzun, çok direkli mermer salonunda ayakları halılara gömülerek yürüyordu. Yüzü uzamış, sararmıştı. Fıldır fıldır dönen gözlerinin kıyısındaki kırışıklıklar derinleşmişti. Sıkılarak. İsmail Ağa dedi, öteki, bizimki nerede? İsmail Ağa pencereden kalabalığı gösterdi. Orada, kalabalığın ucunda, Ahmedi Hani türbesinin yakınında, kadınların arasında, bak paşam orada, sarılar giyinmiş. Paşa elini salladı, geriye döndü. Bir şey söyleyecekti, kendine yediremedi, vazgeçti. Ve İsmail Ağa'ya bakmadan yeniden yürümeye koyuldu. İsmail Ağa duruyor, paşanın bir şeyler demesini bekliyordu. Uzun bir süre geçtikten sonra paşa birden durdu, başını kaldırdı, kor gibi yanan gözlerle İsmail Ağa'ya baktı. Bu kalabalığa hiçbir şey yapamayız, onları dağıtamayız değil mi İsmail Ağa diye sordu. İsmail Ağa, hiçbir şey yapamayız, askerlerimiz kışla çoktan kalabalığın içinde kaldı. Parmaklarını bile kıpırdatamazlar, sarayda 150-200 asker ancak var. Bu kalabalıkla ordular başa çıkamaz. Paşa içini çekti, çıkamaz dedi, haydi sen git bak bakalım kalabalığa daha geliyorlar mı? O gün akşama doğru kalabalık çoğaldı, büyüdü, kasabayı taştı. Kasabanın alt yanındaki koyağı, koyağın güneyindeki düzlüğü doldurdu. Ahmedi Hani'nin türbesinin ötesindeki yamaca sıvandılar. Kalabalık hiç kesilmemiş, dağdan ve ovadan boyuna durmadan, eksilmeden geliyorlardı. Sonra akşama doğru çadırlar kuruldu. Çadırların önüne ateşler yakıldı. Yağ kokuları, kurumuş ot, kurumuş çiçek kokularına karıştı. Ama bu koskoca kalabalık cansız gibiydi. Cansız ve kıpırtısız. Sessiz bir ışık gibi, hiç belirtisiz, oraya buraya dalgalanıyordu. Karanlık kavuşurken Mahmut Han İsmail Ağa'ya sordu. Daha geliyorlar mı? Yeri göğü insan almış, gökteki yıldızlardan çok, yer götürmez bir kalabalık. Hiç konuşmuyorlar mı? Çıt çıkarmıyorlar. Hiçbir yere, Ağrı Dağı'na da bakmıyorlar, öyle mi? Bakmıyorlar, öyle içlerine kapanmışlar. Koskoca bir kalabalık uyuyor gibi. Üstlerine ölüm toprağı serpilmiş, öyle cansız. Hiçbirisinin yüzünde küçük bir kıpırtı yok. Gece karanlıktı, gökyüzü bulutsuzdu. Yıldızlar Ağrı'nın yamaçlarına, doruğuna çivilenmiş gibiydiler. Yıldızlar gökyüzünü almış, şıkırdım gibiydiler, üst üste. Kasabanın üstünü bir ölü sessizliği örtmüştü. İnsanlar soluk bile almıyorlardı. Mahmut Han o gece sabaha kadar uyuyamadı. Sarayın içinde döndü, durdu ve düşündü. Ölümü ve hayatı düşünüyordu. İnsanları şu dağlardan, ovalardan kopup gelen kalabalığı düşünüyordu. Bunlar bir erkek ve bir kadının mutluluğu için buraya toplanmışlardı. Dışarıdan bakınca öyle görünüyordu. Ama bunun altında çok şey vardı. İnanılmaz bir öfke vardı. Yüz bin yılın baş kaldırma duygusu vardı. Şu konuşmayan, kıpırdamayan öfke. Bir delikanlıyla bir kızın sevdasını bahane eden öfke. Gittikçe zaman bozuluyor ve halk azıtıyor. Bugün benim sarayımın kapısını tutarlar kız bahanesiyle, yarın İstanbul şehrini doldurur, padişahın sarayının kapısını tutarlar başka bir bahaneyle. Vakt erişti gibime gelir. Şu halka bir çare bulamazsak hepimizin kellesi gider. Yarın zulmü bahane ederler, öbürsü gün vergiyi, öbürsü gün sarayımızı, öbürsü gün ekmeği. Ve birikirler birikirler, yüz bin yılın öfkesi ve de acısıyla. Şimdiki gibi sessiz birikirler ve bu kalabalığa güç yetmez. Onlarla ordular bir dünya kadar ordu olsa başa çıkamaz. Bunlar bir araya gelmeye görsünler, önüne geçilemez. Bir çare, bunları bir araya getirmemek için bir çare. Güneş pırıl pırıl, aydınlık, bulutsuz, yunmuş, arınmış bir göğe bir dağ doğdu. Güneş bir ara Ağrı'nın yamacına yapıştı, sonra ayrıldı. Sonra gene yapıştı, sonra da bir iyice ayrılıp kalktı, yekindi. Dağın karşısında durdu. Mahmut Han güneşin bu halini hiç görmemişti. Güneş bile halini değiştirdi diye söylendi. Alametler belirdi, kıyamet alametleri. Arılar oğul verdikten sonra bir süre havada salınıp top top gökte savrulurlar. Sonra da bir dal bulur, dala tepeden tırnağa sıvanırlar. Bu sabah Beyazıt kasabası öyleydi işte. Sabah güneşiyle birlikte keçe külahlı, renk renk keçi, geyik, tay poslarına bürünmüş, uzun bıyıklı, uzun boylu erkekler ve üst üste giydikleri fistanları binbir renkle donanmış, altın gümüş halkalı kofilleriyle ve iri kara ceren gözleri ve ince bilekleriyle kadınlar kaynaştı. Gene hiç ses çıkarmıyorlardı. Kaynaşan kalabalıkta kuşluğa doğru bir değişiklik oldu. Kalabalık toptan yüzünü ağrıya dönüp gözlerini kırpmamacasına dağın doruğuna diktiler ve hep inatla öyle kaldılar. Mahmut Han bunu gördü, bunu görünce de çok korktu. Hiç konuşmuyorlar öyle mi İsmail Ağa? Hiç konuşmuyorlar paşam. Öyle durmuşlar, gözlerini kırpmadan dağa bakıyorlar. Bir arada ellerini havaya açıp sessiz sessiz dua ettiler. Bunlar böyle 3 gün bekleyecekler. Ağrı'nın doruğunda ışığı göremeyince dönecekler saraya, yıkacaklar, yerle bir edecekler, taş üstünde taş bırakmayacaklar. Yoksa kendi kendime korkuya mı kapılıyorum, temelsiz korkulara diye düşündü Mahmut Han. Daha geliyorlar mı İsmail Ağa, gittikçe çoğalarak, nereden geliyor bu kadar insan, kim getiriyor? O mendebur, o Allahsız kervan şeyhi diye bağırdı Mahmut Han. Onlar, o şeyhler her zaman bize düşmandırlar. Bunları yanımıza almasak batarız, batarız İsmail Ağa, batarız. Kök salmış güçleri var İsmail Ağa, derinlere kök salmış 100 bin yıllık kökleri var halk içinde İsmail Ağa. Bunlarla birleşmezsek, pencereden kalabalığı gösterdi, işte böyle olur İsmail Ağa. Onlarla her zaman birleşebiliriz paşam dedi İsmail Ağa. Bu gece çoluğumu, çocuğumu, adamlarımı toplayıp sarayı bomboş bırakıp gitsem mi diye düşündü Mahmut Han. Korkaklık olmaz mı, bu hali İstanbul duymaz mı diye düşündü sonra da. Sonra sarayın her yanı sarılmış, nasıl kaçılır, dövüşerek mi? Birden parladı. Şuradan, bu halden bir kurtarayım kendimi, o kervan şeyhinin, o haşap kalesi beyinin başını vurduracağım. Vurduracağım başlarını, onlar olmasa bu kadar kalabalık saramazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail Ağa, görsün onlar, görsün onlar. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Boynunun damarları şişmiş, kendinden geçmişti. Söyledi, söyledi, sonra yavaş yavaş yatıştı. Usulca, sessizce vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım boyunlarını, şu beladan bir kurtulayım. İsmail Ağa orada kapının yanında bir pembe mermer direğe sırtını dayamış, Mahmut Han'ın öfkesinin dinmesini bekliyordu. Denk beşler, kavalcılar da geldiler mi İsmail Ağa? Yüzlerce, yüzlerce de davulcu var, düğünü bekliyorlar. İnşallah dağın başında ışık yanar İsmail Ağa, yoksa birden böylesine içini, korkusunu en yakını İsmail Ağa'ya bile açtığına utandı. Ağzında bir şeyler geveledi, sözünü değiştirmeye kalktı, beceremedi. Başını önüne eğdi. İsmail Ağa onun pişmanlığını anladı, özü sözü bir adamdı ağa. Paşa dedi, açık konuştu. Paşam, bu kaynayıp duran kalabalık bu gecede dorukta ışığı göremezse sabrı tükenir. Gelir sarayı yerle bir eder, hepimizi öldürür. Neden birbirimizden saklıyoruz bunu? Neden kendimize bile söylemeye korkuyoruz? Bu kader gibi bir şey, önüne geçelim. Nasıl diye can atarcasına sordu Mahmut Han, nasıl bir çare İsmail? Vazgeçersin paşa, isteğinden vazgeçersin, çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar kalabalık bu işi istiyor, bu kalabalığın hatırı için vazgeçtim isteğimden. Kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim dersin. Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım. Sizin hatırınız için gönlünüz hoş olsun diye düğünü de ben kuracağım dersin. Bundan sonra bu halk seni başları üstünde taşır. Onlar için Allah'tan sonra sen gelirsin. Başka hiçbir çare yok. Yapamam İsmail Ağa, korktuğumuzu anlarlar. Akıllarına bile gelmez korktuğumuz kalabalık, hiç fitne fücur düşünmez, iyi niyetlidir. Gelir İsmail, kalabalık kadar zekisi dünyaya gelmemiştir. Yanılıyorsun paşa, işlerine gelmez sarayı yıkmak, ama mecburlar yıkmaya. Sonradan başlarına geleceği bile bile yıkmaya mecburlar, bizi öldürmeye mecburlar. Belki şimdiye Ahmet ölmüştür bile, ağrı onu almış yutmuştur bile, belki. Doğrusun, haklısın, haklısın ama yapamam İsmail Ağa, sözümden dönemem. Onlar da korkuyorlar, senin kararından vazgeçtiğine sevinirler. Bundan dolayı da korktuğumuz akıllarına gelmez. Tam tersi seni kutsarlar. İyilikseverliğini göklere çıkarırlar, hakkında destanlar çıkar. Yapamam, elimden gelmez İsmail Ağa, öldürsünler beni. Hem, belki çıkar dağın başına, belki ateşi bu gece görürüz. Olamaz diye bağırdı İsmail Ağa. Ağrı doruğuna varan hiçbir adamı bırakmaz, tutar taşa çevirir. Kervan şeyhinin kerameti var, belki bir keramet. Ağrı keramet dinlemez. Ağrı doruğunun bekaretini bozma fırsatını kimseye vermez. Belki doruğa çıkmaz Ahmet, aşağılarda yakar ateşi. İsmail Ağa sakalını sıvazladı, gülümsedi, ellerini ovaladı. Ahmet Yiğit'tir dedi. Öleceğini bile bile gitti. Doruğa varacaktır. Ben de dediğimden dönemem İsmail Ağa. Dövüşe dövüşe ölürüm. Var git askerlere hazırlansınlar. Kışladaki askerleri de saraya alın. Dövüşe dövüşe öleceğiz. Dövüşmeye fırsat kalmaz paşa dedi İsmail Ağa. Ben böylesi kalabalığı bilirim. Göz açıp kapayıncaya kadar yok ederler bizi, hepimizi. Yok etsinler diye gürledi paşa. Göz açıp kapayıncaya kadarki sürede dövüşürüz. Var git söyle hazırlansınlar. Kışladakiler de gelsinler. İsmail Ağa artık konuşmadı. Konuşmasının para etmeyeceğini biliyordu. Onun dediğini yerine getirmekten başka çare yoktu. Akşam oldu, karanlık kavuştu. Aşağıdaki ova insandan kapkara kesilmişti. Ovaya boyuna insanlar geliyor, habire çadırlar kuruluyordu. Çadırların önünde yıldız yıldız ateşler yanmaya başladı. Kalabalık karanlık kavuşur kavuşmaz ayaklandı. Gözlerini doruğa diktiler. Bu kadar insan bir yürek olmuş bekliyordu. 3 gündür doğacak bir gün gibi Ağrı'nın doruğunda parlayacak ateşi bekliyorlardı. Gözleri gözleyi gözleyi gözleri 4 olmuştu. Mahmut Han da sarayında aynı ateşi bekliyordu. Bir yanda kalabalık, bir yanda Mahmut Han, yürekleri ağızlarına gelmiş Ağrı'nın doruğundan doğacak mucizeyi bekliyorlar. Gece yarısı horozları öttü. Ağrı'nın doruğuna yapışmış harman olmuş yıldızlardan başka en küçük bir ipilti bile yok. Tan yerleri ışıdı, kuyruk yıldızı yalp yalp kıvılcımlanarak mavi, kendi yöresinde harmanlandı. Başka türlü acayip bir aya benziyordu kuyruk yıldızı, tan yerine yakın. İsmail Ağa yel yepelek geldi, ter içinde kalmıştı. Şimdi homurdanmaya başladılar, yönlerini de ağır ağır saraya döndüler. Hepsi değil bir kısmı dedi. Mahmut Han'ın gözleri kan çanağına dönmüştü. Eli bir kılıcına, bir belindeki altın kaplama, fil dişi saplı çakmaklı tabancasına gidiyordu. Bütün gece eli böylece işlemiş durmuştu. Gözü de dorukta. Başka çare yok paşam, başka kurtuluş çaresi. Paşa çözüldü. Ağır sallanarak bitmiş, var gücüyle kendini toparlamaya çalışarak sarayın kapısına doğru yürüdü. Caminin kapısından geçti, avluda birkaç kere ayakları gerisin geriye gitti, dönmek istedi, dönemedi. Büyük kemerli harikulade Selçuk nakışlı avlu kapısına geldi. Kalabalık onu görünce homurtuyu kesti, sessiz taş kesildi. Soluk bile almadılar. Mahmut Han iri gözlerini kalabalığın üstünde uzun uzun gezdirdi. Kalabalık usuldan gelgitten sonraki bir deniz gibi sallanıyordu. Paşa sarayın önündeki tümseye yürüdü, tepeye tırmandı. Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım dedi. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda ayağına çabuk, iyi at süren kimse varsa yetişsin Ahmet'e. Paşa vazgeçti desin. Kalabalık derinden uğuldadı, birkaç kere bir uçtan bir uca dalgalandı. Kalabalık gerilmiş yay gibiydi, boşaldı boşalacak. Paşa bunu sezdi. Görünüşte kendine güvendi, içinden yüreği titreyerek tepeden indi, ağır adımlarla saraya girdi. Adamları onu 3 adım arkadan izliyorlardı. Paşa içeri girer girmez bir sürü atlı, bir sürü yaya delikanlı Ağrı Dağı'nın yoluna atıldılar. Bir kalabalık Ağrı Dağı'na uçar gibi süzüldü. O gün kalabalık çözüldü, konuşmaya başladılar. Beyazıt dev bir arı kovana gibi uğulduyordu. İnsanlar ellerini yanlarına düşürmüşler, tembel güneşin alnında öylece ne yaptıklarını, nereye gittiklerini bilmeden dolaşıp duruyorlardı. Demirci kalabalığın arasına katılmış sevinçle, imana geldi kafir diyordu, korku ona imana getirdi. O altın sarayının, mermer gümüş sarayının yerle bir edileceğini anladı, anladı da dize geldi kafir diyordu. Herkes hayranlıkla demirci Hüso'ya bakıyordu. Biz hep böyle her şeyde birlik olsak kimse bize diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanamaz. Hiç kimse. Yeter ki böyle birlik olalım. Arkasından bazı kimseler sarayın yakınları ateşperest diyorlardı. Din düşmanı. Sana ne? Birlik olsak olmasak. Sen bir ateşe tapansın. Ve demirci bu arkasından söylenenleri duymuyordu. Ovadaki insanlar bir kasabaya çıkıyorlar, bir aşağı iniyorlar. Ağrı'dan gelecek haberi bekliyorlardı. Daha şimdiden birkaç kişi beklemekten bıkmış, çekip köyüne gitmişti. Vakit geçtikçe usanıp köylerine gidenler, gitmeye davrananlar çoğalıyordu. O beklemeden, o öfkeden çok az bir şey kalmıştı. Gene akşam oldu, gün kavuştu. Kalabalığın yılgın, usanmış uğultusu derinden, yerin altından gelirmişçesine büyüdü. Yalnız bazıları, bazı meraklı kişiler arada sırada başlarını kaldırıp Ağrı'nın tepesine bakıyorlardı. Mahmut Han da yarım saatte bir, bir saatte bir pencereye gidip dağın doruğuna bakıyordu. Bir tek kişi vardı gözlerini hiç doruktan ayırmayan, o da demirciydi. Ben ona el verdim diyordu. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Yalımların, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i Ağrı bize gönderecek. Ve bugün 4. günün gecesiydi. Ve birden demircinin çığlığı geceyi yırttı. Sonra top patlar gibi bir uğultu Ağrı Dağı'nda yankılandı. Dağ sarsıldı, titredi. Top patlar gibi uğultular geldi koyaklardan. Herkes Ağrı'nın doruğuna baktı. Dorukta ince bir ateş ipleyip duruyordu. Yitiyor, az sonra yeniden ortaya çıkıyor, gene gidiyordu. Uğultu bir sevinç oldu, sevinç sesleri doldurdu geceyi. Davullar, meyler çalmaya başladı. Genç kızlar, erkekler güvende durdular. Büyük bir toy düğün başladı. Mahmut Han, Ağrı Ahmet'i yakalamadı dedi. Ne oldu? İsmail Ağa. Ahmet Ağrı'dandır dedi. Ağrı onlara bir şey yapmaz. Mahmut Han, yalan diye bağırdı. Bunda bir şey var. Ve sabahleyin kantere batmış atın üstünde dimdik Ahmet geldi, sarayın kapısında durdu. Kalabalık onun dört bir yanını sardı. Saraya girmesine izin vermediler. Onu alıp Hüso'nun demirci dükkanına götürdüler. Ahmet Hüso'nun elini öptü. Hüso, pirler sana yardımcı oldular. Bundan sonra pirler seninle olsun dedi. Üstüne kıvılcımlar saçaraktan onu kutsadı. Gülbahar gelmiş bir köşede duruyordu. Ahmet ona bakmadı bile. Gülbahar onun bu tutumundan dolayı üzüldü, konuşmadı. Böyle mi olacaktı? Öyleyse bu adam neden canını göze almış da dorukta ateşi yakmıştı? Gülbahar her şeyi anlıyor, içindeki sevgi aynı ölçüde hışıma dönüşüyordu. Ahmet'in arkasından dışarıya çıktı. Gidelim dedi. Ahmet gidelim. Saraya gitmediler, kalabalığa bakmadılar, onlar için kurulmuş düğünü görmediler. Kervan şeyhinin elini öpmediler, atlarına bindiler, yeniden dağa sürdüler. Ağrı Dağı'nın yamacında bir göl vardır, bir harman yeri büyüklüğündedir, suları son mavidir. Her yıl bahar dünyaya yürüdüğünde bir sabah daha gün doğmadan Ağrı Dağı'nın tekmil çobanları bu göle gelirler. Gölün kırmızı kayalıklarına, bakır toprağına kepeneklerini atar, bin yıllık sevda toprağına otururlar ve Ağrı Dağı'nın öfkesini kavallarıyla hep bir ağızdan çalarlar. Akşam olurken de bir ak kuş gelir, küçücüktür, kanadının birisini son maviye batırır, uçar gider. Arkada az ötede de büyük bir at gölgesi göle doğru gelir, gelir gelmez de ortadan kaybolur gider. Gün kavuşur kavuşmaz da çobanlar kahvaltılarını hep birden keserler ve Ağrı Dağı'nın karanlığında solar yiter, karanlığa karışırlar. Atlarının başını Küp Gölü'nün üst başındaki mağaranın önüne çektiler. Mağaranın yukarısındaki düzlüğe aşağılarındaki yamaca çadırlar kurulmuştu. Çadırların sönük ışıkları Ağrı'ya serpilmiş ipleşiyorlardı. Keskin, acı, baş döndürücü bir korkuyla kokuyordu dört bir yan. Sonbaharın bütün kokuları keskinleştiren kokusuyla kokuyordu. Bir çürük, bir eski dağ elması kokusuna benziyordu her koku. Yanık otlar, kavrulmuş güçlü çiçekler, kısa, küt, sağlam hışırdıyorlardı. Atları bir çalıya bağladılar. Ahmet çakmağıyla çalışa çalışa bir ateş yaktı. Gülbahar dört yandan kurumuş bol çalı çırpı topladı. Ateşin kıyısına karşı karşıya oturdular. Ahmet heybeden ekmek, kokulu yeşil peynir çıkardı. Karşılıklı yediler. Hiç konuşmuyorlar, birbirlerinin gözlerine bakamıyorlardı. Yalnız ateş sönmeye yüz tuttukça Gülbahar dışarıya gidiyor, bir büyük kucak çalı çırpı alıp getiriyordu. Duman gözlerini yakıyordu ama ikisi de bunun farkında değildi. Uzaktaki koyaktan dağı sarsan gümbürtüler geliyordu. Sanki yüzlerce çığ birden patlıyordu. Bu doruklardan kopan büyük buz parçalarının düşerken çıkardığı sesin büyüyerek gelen yankısıydı. Ve Ağrı'dan her mevsimde böyle büyük, her birisi birer küçük dağ gibi buzlar düşer, koyaklarda sesi büyüyerek yankılanır. Gülbahar bir korku, bir üzüntü içinde çenesini dizlerinin üstüne koymuş, büzüldükçe büzülüyordu. Bir topak kalmıştı. Dışarıda bir fırtına başladı, geldi geçti. Bir ayaz çıktı, sonra da hava hemen yumuşadı. Gece yarıyı geçti, öyle karşı karşıya oturmuşlar, gözlerini yanan ateşe dikmişler, öyle duruyorlardı. Ne o konuşmaya başlayabiliyor, ne de o. Gülbahar'ın içindeki öfke gittikçe kabarıyordu. Sevdası ne kadar köklü dediğindeyse öfkesi de öylesine taşıyordu. Birden patladı. Söyle Ahmet dedi, senin içinde bir şey var, onu söyle. Ahmet iri gözlerini şaşkınlıkla açtı ve Gülbahar'ın farkına vardı. Sanki yıllardır Gülbahar'ı yeni görüyordu. Sanki çok eski bir tanıdığıyla da anımsamaya çalışıyordu. Yüzünde öyle bir hava belirdi. Ahmet konuşamıyor, ne diyeceğini bilemiyordu. Gülbahar'ın sesi bir yangın gibiydi. Karşılığı verilmeliydi. Ahmet gözlerini Gülbahar'ın yüzüne dikti. Öylecene kaldı. Sonra ağır, ölüm gibi zor. Beni nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin Memo'ya da benim canımı satın aldın? Memo neyin karşılığı kendi canını verdi de benim canımı kurtardı? Memo beni bıraktığı zaman kendisinin öleceğini bilmez miydi? Bunu bana söyle, bilir miydi, bilmez miydi? Durdu, gözlerini Gülbahar'ın gözlerine dikti, bekledi. Gülbahar, bilirdi dedi, zindanın kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz, hiçbir ülkeye sığınamaz, onu Memo bilirdi. Onun içinde savaşa savaşa gitti, kalenin burcundan kendini aşağı attı. Altın mı verdin de canını verdi? Yok. Saraylar mı bağışladın da canını verdi? Yok. Ne verdin Gülbahar, ona ki karşılığında canını aldın? Canını benimle, benim canımla değişti. Hiçbir şey vermedim Ahmet dedi, hiçbir şey istemedi. beni kurtarmak için. Gülbahar onun sözünü kesti. Söyledim ona dedi, ne isterse verir, senin canını alırdım, hiçbir şey istemedi. Sen ne isterse vereceğini söyledin ona değil mi? Ne isterse vereceğimi söyledim, o hiçbir şey istemedi ve sustular. Ateş yavaş yavaş sönüyordu. Gülbahar için artık her şey bitmişti. Ahmet'in ne demek istediğini iyice anlamıştı. Ahmet kalktı, atın üstündeki yamçıyı aldı, yere ot döşedi. Keskin kokulu Ağrı Dağı püreninden yastık yaptı, kılıcını kınından sıyırıp ortaya yatırdı. Kılıç ipleyen ateşin ölü ışığında donuk donuk parladı. Uzandı, yamçıyı üstüne çekti. Gülbahar dışarı çıktı, bir kucak kuru ot, çalı çırpı daha taşıdı, ateş harlandı. Ahmet'in yüzüne hayran, hasretli, doymamış baktı. Baktıkça bakası geliyor, doyamıyor, baktıkça sevdası artıyordu. Çaresizlik içinde kıvranıyordu. Her şey, her şey bitmişti, her şey. Bu korkunç acıyı ta yüreğinde duydu, dayanamazdı. Şimdi ne yapacaktı? Nereye gidecek, kime sığınacaktı? İlikler ne kadar sevdayla dolmuştu. Gerçekten Ahmet'i sevmemiş miydi? Sevseydi ölümüne razı olur da Memo'yu. Dışarı çıktı, sendeliyordu. Yıldızlar kaynaştılar. Bir inip bir çıktılar Ağrı'ya. Ağrı indi kalktı, yıldızlarla harman çorman oldu. Gürledi, sarsıldı, uğuldadı, yıkıldı. Gülbahar sallanarak bir kucak çalıyla içeriye döndü. Ateş parladı, Ahmet'in yüzü gittikçe güzelleşiyor, sevdalanıyordu. Ahmet uykuda mıydı, sevdada mıydı, ölü gibi yorgun muydu? Gülbahar boğulur gibi oldu. Baktıkça Ahmet'in yüzü güzelleşiyordu. Ateş harlıyor, aydınlanıyor, büyüyordu. Gülbahar kıvrandı. Dünya dönüyor, mağaranın kayaları korkunç çığlıklarla çatırdıyor, dışarıda yıldızlar uçuşuyor, kaynaşıyor, ortalık kuduruyordu. Kıyamet kopuyordu. Gülbahar birdenbire karanlığa battı. Karanlıkta yalnız Ahmet'in yüzü. Gülbahar'ın eli hançerine gitti, durmadan hançer üşürdü bir yerlere, kolu yorulup düşünceye kadar. Gözünü açtığında gün yavaş yavaş ışıyordu. Ilık bir hava, keskin kokuları dört bir yana dağıtıyordu. Gülbahar bir top ışık içinde ilerledeki kayanın üstüne yarı karanlığa batmış Ahmet'i gördü. Ahmet'e doğru atıldı. Ahmet, Ahmet, Ahmet, gel gitme. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Bütün Ağrı Dağı sesinden yankılandı. Koyaklara çığlar indi sesinden, daha derinden sarsıldı. Gülbahar üstüne gittikçe Ahmet ondan uzaklaşıyordu. Gülbahar durdukça duruyor, yürüdükçe uzaklaşıyordu. Böyle böyle Küp Gölü'ne geldiler. Gülbahar Ahmet'i Küp Gölü'nde yitirdi. Yüzünü elleri arasına aldı, Küp Gölü'nün bakır toprağına oturdu, gözlerini son mavi suya dikti. O gün bugündür Küp Gölü'nün oralardan geçenler gölün kıyısına oturmuş, kara ışık gibi akan uzun saçlarını sırtına vermiş, başı iki elleri arasında gözlerini son mavi suya dikmiş Gülbahar'ı görürler. Arada sırada Ahmet gölün sularında Gülbahar'ın gözüne gözükür ve Gülbahar kollarını açıp Ahmet'e yürür. Ahmet, Ahmet diye bağırır. Sesi bütün dağla yankılanır. Ahmet, Ahmet, sen de benim yerimde olsan benim yaptığımı yapardın. Yeter artık, gel Ahmet, Ahmet, Ahmet. Göl kaynar, Ahmet silinir. Gülbahar silinir ve küçücük ak bir kuş gelip kanadını suyun son mavisine batırır. Ve sonra da bir atın kapkara gölgesi gölün üstünden gelir geçer. Her yıl bahar çiçeğe durduğunda, dünya nenelendiğinde Ağrı Dağı'nın çobanları dört yandan gelirler, kepenklerini gölün bakır toprağına atıp üstüne otururlar. Bin yıllık sevda toprağının üstüne otururlar. Tan yerleri ışırken kavallarını bellerinden çekip Ağrı Dağı'nın öfkesini, sevdasını çalarlar. Ve gün kavuşurken bir ak kuş gelir. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr